Süleyman Bey, bu haftaki konuşmamıza Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Merkel arasındaki polemiğin geldiği aşamayla başlayalım.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Merkel arasındaki polemik sadece Merkel'i kapsamıyor biliyorsunuz. Almanya Cumhurbaşkanlığı, Almanya Dışişleri Bakanlığı, Yeşiller Partisi'ni, Sosyal Demokrat Parti'yi, Hristiyan Demokrat Partisi'ni, aslında bütün Almanya siyasetini kapsıyor. Çünkü Erdoğan gerilen ilişki sonucunda Eylül ayında Almanya'da yapılacak olan federal seçimlerde Türkiye karşıtı olan partilere Türkiye kökenli Alman vatandaşlarının oy vermemesini istedi, talep etti. Tabii bunların arasında başta Merkel'in partisi Hristiyan Demokratlar, koalisyonun ortağı Sosyal Demokratlar ve Türkiye, özellikle de Erdoğan'a karşı açık muhalefet politikası izleyen Yeşiller Partisi geliyor. Türkiye'ye karşı açık eleştiri yapan Die Linke, yani sol parti de bu havuzun içinde. Tabii o zaman da şu soruyu sormak gerekiyor. Peki Türkiye kökenli Alman vatandaşları nereye, hangi partiye oy verecekler? Çünkü bu saydığım partiler dışında Almanya seçimlerinde barajı geçme ihtimali olan iki başka parti var. Bir tanesi Hür Demokrat Parti, ki onlar daha çok Merkel'le koalisyon yapan bir parti, merkezde bir parti. Diğeri de ise aşırı sağcı Nazi Partisi. Onun dışında başka bir parti yok. Dolayısıyla bu insanlar kime oy verecekler sorusu da gündemde. Tabii bu tartışma sadece Avrupa'da Almanya'yı kapsamıyor açıkçası. Almanya dışında Almanya'nın lokomotifliğini yaptığı Avrupa Birliği'ni de kapsıyor. Çünkü daha önce Erdoğan Avusturya, Belçika ve Hollanda ile özellikle böyle bir polemiğe girmişti. Ardından bu polemiğe İsveç de dahil oldu. Yani önümüzdeki süreçte ve günlerde sanki bu polemik bir miktar tırmanacak gibi görünüyor. Çünkü Almanya özellikle Avrupa Birliği üzerinden bazı yaptırımlar uygulamayı planlıyor Türkiye'ye. Bunların başında da Türkiye'nin kullandığı mali yardımlar geliyor. Milyonlarca euroluk mali yardımın kesilmesi gündemde. Özellikle Eylül ve Ekim ayından itibaren Türkiye'nin gergin olmadığı ilişki çok az da diyebiliriz. Dolayısıyla Eylül ayından itibaren Türkiye dış politikasında artı Türkiye siyasetinde çok hareketli günler bekliyor hepimizi. Siyaset ısınacak. Bu siyaset çerçevesinde Erdoğan'ın hangi adımları atacağı ve ne tarafa evrileceği de önemli.
Buradan iç politikaya geçecek olursak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adalet ve Kalkınma Partisi'ndeki kadrolaşmasına ilişkin yeni gelişmeler var. En son racon kesmekten bahsetti Cumhurbaşkanı Erdoğan. O alandaki gözlemleriniz nelerdir?
Adalet ve Kalkınma Partisi Erdoğan'ın da uzun süredir gündemde tuttuğu bir metal yorgunluğuyla karşı karşıya. Bunun getirmiş olduğu ciddi bir yorgunluk var açıkçası bütün kadrolarda. Ve Erdoğan da bunun farkında. Özellikle de devlet başkanlığı modeline geçiş sürecinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sekteye uğramasını istemiyor ve 2019 seçimlerini başarıyla geçmek istiyor. Ama bunu yapabilmek için de içeride olan bazı tartışmaları önlemek zorunda. Bunun için de kadroları değiştirmek diye değerlendirdi ilk aşamada ve yeni kadrolaşma adı altında partinin genel başkanı da olduktan sonra düğmeye bastı. Bu bir sonuç getirir mi Adalet ve Kalkınma Partisi'ne? Pek getirecek gibi görünmüyor. Neden görünmüyor? Bu metal yorgunluğu sadece belirli bir grubun kendi çıkarları uğruna siyaseti yapması değil, partinin tamamında bir dejenerasyon söz konusu. Dolayısıyla eski kadroların yerine gelecek olan yeni kadroların da eski kadrolardan çok farklı bir siyaset kurgulaması çok da kolay görünmüyor açıkçası. Ama Erdoğan bu konuda ısrarlı ve kadroların tamamen yenilenmesini istiyor. Ve özellikle de racon kesme üstünden eleştirisini sürdürüyor. Biliyorsunuz son günlerde özellikle havuz medyası dediğimiz iktidara yakın medyada bazı köşe yazarları, gazeteciler köşelerinden çok ciddi eleştiriler ve de tehditler savurmaya başladılar. Adalet ve Kalkınma Partisi özellikle de Erdoğan'ın yanında olmayanlar, aslında AKP'li olanlar da dahil olmak kaydıyla hem muhalefete hem de bazı AKP'lilere çok açık tehditler savurmaya başladılar. Erdoğan da partinin genişletilmiş il koordinasyon toplantısında yaptığı konuşmada bu tür tehditlerin sadece kendisi tarafından yapılabileceğini, racon kesmenin sadece kendisine ait olduğunu, kendisi üzerinden kimsenin racon kesemeyeceğini söyleyerek aslında bu köşe yazarlarının tehditlerini bir şekilde durdurmayı hedefledi.
Tehdit derken neyi kastediyorsunuz? Ne gibi tehditten bahsediyorsunuz?
Mesela muhalefet olan bazı medya kuruluşlarının ve yazarların tutuklanması gibi ya da işten atılmaları gibi. İşte bir köşe yazarının ben o gazetenin patronuna söylerim şu şu şu isimleri işten attılar, daha önce de yapmıştı. Ya da şu şu şu isimler önümüzdeki günlerde kovuşturmayla karşı karşıya kalabilirler gibi.
Bunu Erdoğan'a güvenerek söylüyor demek istiyorsunuz.
Tabii. Yani iktidarın gücünü, özellikle de Erdoğan'ın gücünü kullanarak bu tür bir tehdit mekanizması geliştiriyorlar. Erdoğan da bunları bir şekilde kesmek istiyor ama çok da kolay görünmüyor. Çünkü bu sayı bir ya da iki değil açıkçası. İktidara yakın onlarca televizyon ve gazetenin birçok köşe yazarında aynı mantık söz konusu. Ondan dolayı bu konuda ne kadar başarılı olur, bu tehdit ortamı nasıl ortadan kalkar, bu kutuplaşma, çünkü bu tehdidin sonunda ortaya çıkan asıl tehlike toplumdaki kutuplaşma ve bu kutuplaşmanın giderek artması. Bu kutuplaşma ne kadar engellenebilir? Erdoğan'ın 2019 seçimlerinde sadece AK Parti seçmeni değil, onun dışındaki seçmene daha yakın, daha şirin görünmenin yolu nasıl açılabilir? Bu kutuplaşmanın ortadan kaldırılması nasıl sağlanabilir? Bunlar da tabii önümüzdeki günlerde tartışılacak şeyler ama çok da kolay değil bu sefer AKP'nin işi açıkçası. Bu daralma sonucunda nasıl bir model, siyaset modeli üretecek, o da tartışılır.
Süleyman Bey, çok teşekkür ederim.
Rica ederim.